Ayrım 92.
Evet, onu ben öldürdüm. Klan ile ilgisi olduğunu bilmiyordum. Doğrusu onun bu kadar budala olduğunu tahmin etmemiştim. Ama bunu anlamalıydım. Evet evet, onu ben öldürdüm. Okyanuslar ellerindeki kanı silmeye yetecek mi? Shakespeare'in Macbeth adlı eserinden. Ne dediniz? Önemi yok, siz devam edin. Söyleyecek başka bir şey kalmadı. Hepsi bu kadar. Yeterli görmüyor musunuz? Onunla evlendim, onu mutlu edemedim ve sonunda onu öldürdüm. Ah tanrım, bunu nasıl yaptığımı bir türlü anlayamıyorum. Ona yalan söyleyerek evlendim. O anda bu bana çok doğal gelmişti. Şimdi ise yaptığım kötülüklerin hepsini anlıyorum. Red, ona karşı öyle kötü davrandım ki. Ama ben bu kadar fena biri miyim? Ben böyle terbiye edilmedim. Annem... Scarlett birden durdu ve yutkundu. Gün boyunca Ellen'ı düşünmekten kaçınmıştı. Ama şimdi onun hayalini gözlerinin önünden uzaklaştıramıyordu. Zaman zaman annenizin nasıl bir kadın olduğunu düşündüm. Babanıza çok benzediğini sanıyorum. Annem, ah Red, biliyor musun, onun öldüğüne ilk kez şimdi seviniyorum. Hiç olmazsa benim bu durumumu görmedi. Benim bu kadar sert ve taş yürekli oluşumun nedeni o değildir. O kadar iyi kalpli bir insandı ki annem. Benim yaptıklarımı yapmaktansa, hatta görmektense ölmeyi daha uygun bulurdu. Ben hep ona benzeme isteğiyle yaşadım. Ama bunu hiçbir zaman başaramadım. Kafamda birçok tasarı vardı. Ne yazık ki isteklerim gerçekleşmedi. Babama benzemek istemiyordum. Onu çok seviyordum, hepsi o kadar. Babam o kadar gamsız bir insandı ki. Red, elimden geldiği kadar Frank'e ve halka karşı kibar ve nazik davrandım. Ama kafamı hemen bir takım şeyler tırmalamaya başlıyordu. Bunun sonucu olarak hemen evden fırlayıp Frank'e borcu olanların boğazlarına yapışıyordum. Scarlett ağlıyordu. Gözyaşlarını tutmak istemediği her halinden belli oluyordu. Red'in ellerini o kadar güçlü sıkıyordu ki tırnakları adamın etine batıyordu. Red sakin bir biçimde, ''Kafanızı tırmalayan bu şeyler neymiş, anlatın bakalım.'' ''Ah, bilmediğini unutmuşum. Herkese karşı nazik olmaya çalıştımsa da, paranın hayatta tek amaç olmadığını düşündümse de, akşamları eve dönünce yatağa giriyor ve Tara'ya tam annemin ölümünden ve Yankilerin her şeyi tahrip ve talan ederek uzaklaştıklarından sonra gittiğini görüyordum. Red, böyle korkunç bir görünümü hayal bile edemezsiniz. Bu manzarayı düşündükçe tüylerim hala diken diken oluyor. Her yer yanmış, ağza konacak bir lokma bir şey yok. Ah Red, rüyamda bile acıktığımı gördüm. Evet, devam edin. Evet, rüyamda bile acıkırdım. Babam, kız kardeşlerim, zenciler, herkes açım açım diye feryat eder. Benim de karnım bomboştur. O kadar korkarım ki. Ben de sürekli olarak bu durumdan kurtulursam midem boş kalmayacak diye düşünürdüm. İşte o zaman rüyam biçim değiştirirdi. Kara bir bulutun ortasında mücadele ederdim. Sislerin arasında deli gibi koşardım. Varmak istediğim yere bir türlü varamazdım. Arkamdan bir şey beni kovalardı. Soluğum kesilir, kalbimin çatlamasına ramak kalırdı. Ben de o yere varınca kurtulacağımı düşünürdüm. O yer neresiydi, neden bir türlü varılamıyordu, bilmiyorum. Nihayet uyanırdım. Bütün vücudum ter içinde ve buz gibi olurdu. Tekrar bu karabasanı görmekten korktuğum için uyumamaya çalışırdım. Uyandığım zaman birçok altınım olduğu takdirde açlığımı giderebileceğimi sanırdım. Scarlett gözyaşlarını elbisesinin koluna sildikten sonra anlatmaya devam etti. Frank de palize, pelte gibi bir adamdı. Onun bu görünümü beni daha çıldırtıyordu. O benim içimdeki fırtınadan habersizdi. Ben de ona bunu açıklayacak durumda değildim. Zaten günün birinde para biriktirince ve açlık rüyalarına kesin veda edince ona çektirdiğim acıları telafi edeceğimi düşünüyordum. Ne yazık ki şimdi o öldü. Artık iş işten geçti. Ah, eskiden bütün bunlar bana ne kadar doğal görünüyordu, bilemezsin. Yeniden başlamak mümkün olsaydı tamamen başka biçimde başlardım. Red elini Scarlett'in mengene gibi sıkan avucundan çekerek kurtardı. Şşt diyerek cebinden temiz, ütülü, özenle katlanmış bir mendil çıkardı. Alın bunu, yanaklarınızı silin bakalım. Kendinizi bu hale koymak hiçbir işe yaramaz. Scarlett mendili alıp yanaklarındaki gözyaşlarını sildi. Sanki içindeki ağır yükün bir bölümünü Red'in omuzlarına yüklemiş gibi kendini hafif hissetti. Red ise çok sakin görünüyordu. Sanki olayları ve Scarlett'i kontrol altına almış gibiydi. Dudaklarındaki o kötü gülümsemede insana moral veren bir güç vardı. İyi misin? Peki hazır fırsat çıkmışken bu sorunu çözümleyelim. Başlamak mümkün olsa tamamen bambaşka biçimde başlayacağınızı söylemiştiniz. Öyle değil mi? Bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz? Bir kez düşünün bakalım. Ne olacak? Bu kadar zor mu bu iş? Hayır, inanın siz yine kaldığınız yerden devam edersiniz. Ötekilerden üstün tuttuğunuz bir şey var mıydı ki? Hayır, bu durumda neye üzülüyorsunuz? Frank'e çok kötü davrandım. Şimdi o öldü. Ölmemiş olsaydı onu yine canından bezdirirdiniz. Benim anladığıma göre onunla evlendiğinize, ona karşı kötü hareket ettiğinize ve onun zamansız ölümüne neden olduğunuza üzülmüyorsunuz. Sizin üzüntüleriniz yalnızca cehenneme gitmek korkusundan ileri geliyor. Haklı değil miyim? Bunlar bana pek bulanık geliyor doğrusu. Düşünme biçiminiz de bana çok bulanık geliyor. Siz para çalarken yakalanan ama yakalandığına değil de cezaevine gideceğine üzülen bir hırsıza benziyorsunuz. Bir hırsıza mı? Canım bu kadar basit düşünmeyin. Ben bir benzetme yaptım. Yani cehennemde alevler içinde yanma korkusu olmasa Frank'e yaptıklarınıza üzülmeyeceksiniz. Ahret. Neden itiraf etmiyorsunuz? Madem içinizi döküyorsunuz, o halde neden gerçekleri söylemiyorsunuz? Yoksa yine yaldızlı yalanlar mı uyduracaksınız? Vicdanınız, $300 karşılığında bana değerli olan takılarınızı vermekle acı duymadı mı? Konyak Scarlett'i etkilemeye başlamıştı. Başının döndüğünü hissetti. Rhett'in söylediklerine de pek kulak asmıyordu zaten. Ona yalan söylemek mümkün değildi. Çünkü o insanın içini bir kitap gibi okumasını çok iyi biliyordu. O sıralarda ne Allah'ı düşündüm ne de cehennemi. Allah'ı düşündüğüm zaman da onun beni anlayacağını hayal ettim. Peki Frank'e yaptıklarınızın nedenini Allah bilmiyor mu sanıyorsunuz? Rhett, sen Allah'a inanmıyorsun. Bir de kalkıp ondan söz ediyorsun. Evet ama siz öfkeli ve eziyet eden bir Allah'a inanıyorsunuz. Sizin için de gerekli olan bu zaten. Allah sizin iyi ya da kötü yaptığınız şeyleri neden anlamasın? Tara'ya hala sahip oluşunuza, düşmanların orada oturmamalarına, midenizin boş olmamasına, yırtık pırtık giysiler giymemenize üzülmüyor musunuz? Hayır. Frank sizinle evlenmek zorunda değildi, öyle değil mi? Evet. Erkekler tüm davranış ve hareketlerinde serbesttirler. Frank'in sizin aklınıza gelen her şeyi yapmak zorunluluğu yoktu, değil mi? Yani? Scarlett, kafanızı neden bunlarla yoruyorsunuz? Şunu çok iyi biliniz. Eğer yeniden başlamak mümkün olsaydı, Frank'e yine aynı yalanları uydururdunuz. O da sizinle evlenirdi. Ama Frank Suellen ile evlenseydi belki de onun ölümünün nedeni kız kardeşiniz olmazdı. Ne var ki Suellen sizden daha çok ona hayatı zindan ederdi. Ama ben Frank'e karşı daha kibar davranabilirdim. Ancak başka yaratılışta olsaydınız bunu yapabilirdiniz. Unutmayınız ki herkese eza etmek, cefa çektirmek sizin yaratılışınızda var. Güçlüler yönetir, zayıflar da boyun eğmek zorundadır. Kabahat sizde değil, Frank'te. Vicdan azabı çekmeniz beni hayretler içinde bırakıyor doğrusu. Sizin gibi insanlarda böyle zayıflıklar olmamalıdır. Neden? Çünkü siz ancak kendi çıkarlarınızı düşünürsünüz. Bu bir kabahat mıdır? Toplum tarafından böyle kabul edile gelmiş. Bu kuralı yaşatanlar, aynı fırsatlara sahip olup da bundan yararlanmasını bilmeyenler ya da beceremeyen insanlardır. Ahret, benimle alay etmeyiniz. Oysa sizin şu an kibar davranacağınızı sanmıştım. Kibar davranmıyor muyum sanki? Doğal olarak bu değerlendirmeyi kendime göre yapıyorum ve davranışımı kibar buluyorum. Ben sizin moralinizi düzeltmek ve güçlendirmek için bir şey anlatacağım. Hoşunuza gideceğini de tahmin ediyorum. Buraya Atlanta'dan ayrılmadan önce size bir şey söylemek için geldiğimi belirteyim. Nereye gidiyorsunuz? İngiltere'ye. Belki uzun süre dönmeyeceğim. Şimdi beni dinleyin. Artık şu vicdan sorununu kapatalım. Çünkü ruhunuzun kurtuluşunu daha fazla tartışmak istemiyorum. Şu an beni çok şaşırtan bir şey oldu. Demek size söylemek istediğim şeyi öğrenmek istemiyorsunuz. Scarlett, ama canım dedikten sonra birden sustu. Konyağın ve Rhett'in teselli edici sözlerinin etkisiyle gözünün önünden bir türlü gitmek bilmeyen Frank'in soluk yüzü karanlık ve kalın bir perdeyle kapanıyor, unutulan küçük ayrıntıların arasına karışıyordu. Belki de Rhett haklıydı. Allah herhalde halini anlıyordu. Kendisinde Frank'in hayalini belleğinden uzaklaştıracak bir hayli cesaret buldu ve bu sorunu yarın çözümlerim diye düşündü. Daha sonra dalgın gözlerini Rhett'e çevirerek, ''Bana ne söyleyecekmişsiniz bakalım?'' dedi ve onun verdiği mendille burnunu sildi. Alnının üstüne düşen saçlarını kaldırdı. Red gülümseyerek, ''Size istek duyduğum bütün kadınlardan daha çok arzu beslemeye devam ediyorum. Şimdi madem Frank öldü, bu durumu bilmenizin uygun olacağını düşündüm.'' Scarlett birden ayağa fırladı. ''Ben, siz dünyanın en rezil adamısınız.'' dedi. ''Adi düşüncelerinizden söz etmek için böyle bir zamanı mı seçtiniz? Sizin hiç değişmeyeceğinizi bilmeliydim. Frank'in henüz toprağı bile kurumadı. Eğer kafanızda bir takım gizli ve adi düşünceler varsa hemen buradan gitmek nezaketini gösteriniz.'' Red yerinden bile kıpırdamadı. ''Rica ederim. Eğer Miss Pettipet'in hemen buraya gelmesini istemiyorsanız biraz sakinleşiniz.'' dedikten sonra birden Scarlett'in bileklerini tutmayı başardı. ''Beni yanlış anlamanızdan korkuyorum. Niyetim sizi üzmek ya da kızdırmak değil.'' Scarlett onun elinden kurtulmaya çalışarak ''Yanlış mı anladım?'' dedi. ''Sizi gayet iyi anlıyorum. Bırakınız beni ve hemen defolup gidin evimden. Ben hayatımda böyle yakışıksız bir söz işitmedim. Hemen.'' ''Susunuz. Size evlenme teklifi yapmak için geldim. Şimdi sizi inandırabilmem için ayaklarınıza mı kapanayım? Bunu mu bekliyorsunuz benden?'' Scarlett bir ah çekti ve birden divana çöküverdi. Hayretten ağzı açık Red'e bakıyordu. Bu arada onun eskiden yüksekten attığını da anımsıyordu. ''Şekerim, ben evlenecek bir adam değilim. Konya'nın etkisi altında kalmaktan korkuyor ve ya ben sarhoşum ya da o delirmiş diye düşünüyordu. Ama Red'in deliye benzer bir hali yoktu. O bu konudan, havadan, sudan konuşur gibi gayet sakin söz ediyordu. Sesi sinirli değildi ve yüzünde ciddi bir ifade vardı. ''Benim olacağınızı bir an olsun aklımdan çıkarmadım Scarlett. Bu durum sizi 12 meşelerde bana vazo fırlattığınız, kaba sözler söylediğiniz ve kibar bir kadın olmadığınızı gösterdiğiniz andan beri devam ediyor. Evet, size nasıl olursa olsun sahip olacağıma dair ant içmiştim. Yalnız sizin ve Frank'in bir hayli para biriktirdiğinizi bildiğim için eskisi gibi bana gelip borç ya da rehin karşılığı para istemeyeceğinizi düşündüm. Kısacası beni size evlenme teklifi yapacak duruma düşürdünüz. Red Butler, bana yine o korkunç alaylarınızdan bir örnek vermeye çalışıyorsunuz. Anlamadım. Size kalbimi açtığım halde bana inanmıyorsunuz öyle mi? Hayır hayır Scarlett, inanın ilanı aşkım gayet namusludur. Bu gibi şeylerin böyle zamanlarda söylenmeyeceğini de biliyorum. Ama geçerli nedenlerim var. Yarın Atlanta'dan ayrılacağım ve uzun süre dönmeyeceğim. Bu arada sizin biraz parası olan biriyle evlenmenizden korkuyorum. Kendi kendime Scarlett'in aradığı neden ben ve servetim olmasın diye düşündüm. Çok ciddi söylüyorum. İnan bana Scarlett, hayatımı sizi kovalamakla geçiremem. Red gerçekten de çok açık ve içtenlikle konuşuyordu. Sözlerinde kuşkulanılacak bir taraf yoktu. Boğazı kuruyan, biraz da heyecanlanan Scarlett bu söylenenlere alışmaya çalışıyordu. İki kez tükürüğünü yutarak boğazını ıslatmaya çalıştı. Gözlerini Red'in içine okumak ister gibi onun gözlerine dikti. Scarlett, Red'in gözlerinde kötü bir ışıkla birlikte ta derinlerde şimdiye kadar görmediği bir şeyin varlığını saptadı. Red ona bir fare deliğini gözetleyen kedi gibi bakıyordu. Adeta her an üzerine atılacak gibiydi. Scarlett korktu ve biraz geri çekildi. Red açıkça onunla evlenmek isterse ona bir sürü eziyet yapacağına, onu aşağılayacağına ve tüm gücünü ona hissettireceğine dair kendi kendine söz vermişti. Ama eskiden tasarladığı duyguları şimdi ona ihanet ediyor ve hiçbiri onun yardımına koşmuyordu. Scarlett'in şu an Red'e tüm gücünü göstermek istemesi bir yana, tam tersine henüz yetişkin bir genç kız gibi onun etkisi altına girmişti. Evet, tam bir genç kız gibi kızarıyor, bozarıyor ve sürekli kekeliyordu. ''Ben kesinlikle evlenmeyeceğim.'' ''Hiç sanmıyorum. Evlenirsiniz. Çünkü siz dünyaya evlenmek için gelmişsiniz. Benimle neden evlenmek istemiyorsunuz?'' ''Ama Red, ben sizi sevmiyorum ki.'' ''Bu bir engel değil. Aşk benim bildiğim kadar iki evliliğinizde de rol oynamadı.'' ''Ah, bunu nasıl söylersiniz? Frank'e karşı büyük bir sevgim vardı.'' Red Scarlett'in bu iddiasına cevap vermedi. ''Haydi bu konuyu daha fazla tartışmaya gerek yok. Ben gittikten sonra yaptığım teklifi düşünün.'' ''Red, ben işlerin uzamasını seven bir kimse değilim. Hemen bu sorunu bir çözüme kavuşturmalıyız. Ben bir süre sonra Tara'ya gideceğim ve orada oturacağım. India da burada Piti hala ile birlikte kalacak. Ne zamandan beri baba ocağına dönmeyi istiyordum. Ben artık hiç evlenmeyeceğim. Doğrusu bu çok gülünç. Neden hiç evlenmeyecekmişsin bakalım? Ah bilmem, canım bu çok mu önemli? Muhakkak bir neden mi olmalı? Artık evlenmek, evli olmak hoşuma gitmiyor. Ama şimdiye kadar yaptığın evlilikler birer gerçek evlilik değildi ki. Gerçek evliliğin ne olduğunu bilmiyorsunuz elbet. Bu konuda şansınızın olmadığını takdir ediyorum. İlk evliliğiniz bir tepki evliliğiydi. İkincisi de parasızlıktan dolayı yapılmıştı. Yalnızca zevk için evlenmeyi hiç düşündünüz mü? Zevk mi? Aptal aptal konuşmayın canım. Evlilikte zevk adına hiçbir şey yoktur. Yok mu? Nedenmiş peki? Scarlett yavaş yavaş sinirlerine hakim olmaya başlamıştı ama konyağın etkisiyle onun doğal sertliği hemen kendini göstermişti. Belki erkeklere biraz tuhaf gelebilir. Nedenlerini Allah bilir. Ben de araştırıp anlamak istemiyorum. Bana göre gerçek şu. Kadınların evlilikte bir kazançları olmuyor. Tersine büyük bir yükün altına giriyorlar. Örneğin her yıl bir çocuk doğuruyorlar. Bir adamın tüm davranışlarına ve garip hareketlerine boyun eğiyorlar. Red öyle bir kahkaha attı ki sanki kütüphanenin tavanı sallandı. Scarlett sessizliğin bozulmasından çekindi ve bir kapının aralandığını duyar gibi oldu. Susunuz Allah aşkına. Dadının kulağı kiriştedir muhakkak. Zaten evdeki yas havası devam ederken sizin böyle gülmeniz doğru olmaz. Bu konuda haklı olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Zevk varmış. Püf, tuhaf şey doğrusu. Ben şansınız olmadığını söyledim. Yumurtladığınız şeyler de bunu kanıtlıyor zaten. Bir muhallebi çocuğu ile ve onun arkasından da bir morukla evlendiniz. Annenizin yalnızca annelik şefkatinden duyacağınız zevke karşılık bu gibi eksikliklere katlanmanızı tavsiye ettiğini sanıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse bunlar Nuh zamanından kalma düşüncelerdir. Evliliğin nimetlerini genç, güçlü, kötü şöhretli ama kadınlara hitap etmesini bilen bir adamla ne diye tatmayasınız? Bu evlilik hoş olacağa benziyor oysa. Siz kaba olduğunuz kadar kendini beğenmişin birisiniz aynı zamanda. Bu konuyu kapatalım artık çünkü çok adi bir konu. Aynı zamanda da hoş bir konu değil mi? Bir erkekle cinsellikle ilgili sorunları hiç tartışmadığınızı sanıyorum. Hatta ne Charles ile ne de Frank ile. Scarlett ona tehdit dolu gözlerle baktı. Onun birçok şey bildiğini anladı. Kadınlar hakkında bütün bu bildiklerini nereden öğrenmişti acaba diye düşündü. Kaşlarınızı böyle çatmayın. Evlilik tarihini siz kendiniz saptayın. Şöhretinize duyduğum saygıdan dolayı benimle hemen evlenmenizi istemiyorum. Münasip bir süre belirleriz. Ha, aklıma gelmişken onu da sorayım. Münasip bir süre ne kadardır sizce? Sizinle evleneceğim demedim ki. Böyle bir zamanda bu gibi şeylerden söz etmek küstahlıktan başka bir şey değildir. Neden söz etmek zorunda kaldığımı söyledim sanırım. Yarın Atlanta'dan gidiyorum. İhtiraslarıma gem vuramayacak kadar da aşığım. Gerçi size aşkımı açıklarken uygun bir tavır takınmadım. Red Scarlett'i şaşırtan bir çeviklikle divandan yere kaydı ve elini kalbinin üstüne koyarak genç kadının karşısında diz çöktü. Duygularımın okyanuslar gibi kabarmasını hoş görün sevgili Scarlett'im. Affedersiniz Mrs. Kennedy, size karşı bir hayli zamandan beri beslediğim arkadaşlık duygularım birdenbire çok daha derin, çok daha soylu, çok daha anlamlı, çok daha güzel ve çok daha kutsal bir duyguya dönüştü. Bu duyguma bir at versek mi acaba? Ah işte beni bu kadar cüretkar yapan aşktır. Scarlett, kalkınız rica ederim diye yalvardı. Ne kadar gülünç bir durumda olduğunuzu görmüyor musunuz? Ya içeriye dadı girer de bizi bu durumda görürse? Dadınızın soluğu kesilecek ve gözlerine inanamayacaktır. Beni bu durumda görürse ilk kez bir sosyete adamı gibi ve kibarca hareket ettiğime tanık olacaktır. Yeter artık Scarlett, siz bu gibi şeylerden etkilenmeyecek kadar olgun yaştasınız. Ya döndüğüm zaman benimle evleneceğinize dair söz verirsiniz ya da Allah'ın önünde yemin ederim ki buradan bir adım bile atmam. Red yavaşça ayağa kalktıktan sonra aşkının ona neler yaptırabileceğini anlatmaya başladı. Siz... Evet diyene kadar zamanımı evinizin çevresinde pervane gibi dolaşarak geçireceğim. Her gece pencerenizin altında size gitar çalacağım. Bütün gücümle şarkılar söyleyeceğim. Sizi öyle zor durumda bırakacağım ki onurunuzu kurtarabilmek için benimle evlenmeye mecbur kalacaksınız. Red, aklınızı başınıza toplayın. Ben kimseyle evlenmeyeceğim. Hayır mı? Peki bana gerçek nedenleri söyleyiniz. Eğer küçük bir kız utangaçlığı değilse nedir o halde? Scarlett'in aklına birden eşi geldi. Onu hayal dolu gözleriyle ve altın rengindeki saçlarıyla yanı başında hissetti. İşte gerçek sebep oydu. Rhett'e karşı olumsuz düşünceleri olmamasına, hatta samimi bir sevgi beslemesine rağmen onunla arada eşli olduğu için evlenmek istemiyordu. Artık o sonsuza kadar eşlinindi. Şimdiye kadar da ne Charles'ın olmuştu ne de Frank'in. Bundan sonra da Rhett'e ait olacak değildi. Katlandığı her felaket, tüm girişimleri ve yaptıkları, elde ettiği her sonuç ya eşli tarafından ilham edilmişti ya da eşliğe adanmıştı. O ancak eşliğiyle Tara'ya aitti. Charles ve Frank'e verdiği öpücüklerin altında eşliğinin varlığı, aşkı, sevgisi vardı. Belki de hiçbir zaman onun olamayacak kalbinin en derin köşesinde ama ona ait olan bir yer vardı. Scarlett daldığı hayallerden dolayı yüzünün değiştiğini fark etmedi. Oysa Rhett onu bu durumda hiç görmemişti. Ona keskin gözlerle baktı. Dudaklarındaki kıpırtıları, soluk alışını uzun uzun inceledi. Neden sonra Rhett'in dudakları gerildi ve büyük bir istekle ''Scarlett O'Hara, siz aptalın tekisiniz'' dedi ve düşünmesine fırsat vermeden onu kollarının arasına aldı. Rhett'in onun vücuduna dolanan kolları Tara yolunda karanlık gecedeki kadar güçlüydü. Scarlett yeniden her çeşit cesaretinin kendisine ihanet ettiğini hissetti. Onun ihtirasının tutsağı oluyordu. Sıcak bir dalga onu Rhett'e doğru sürüklüyordu. Eşliğinin hayali bir bulutun içine yavaş yavaş girerek kayboluyordu. Rhett onun başını koluna dayadı, sonra da arkaya doğru eğdi. İlk önce yavaşça, daha sonra da gittikçe artan bir ihtirasla öpmeye başladı. Rhett'in dudaklarının teması o kadar etkili oldu ki, Scarlett hiç farkında olmadan kollarını onun boynuna doladı. Şu an boşlukta uçan Scarlett'in tek dayanağı Rhett olmuştu. Onun ağzı Scarlett'in dudaklarını eziyor, o ince ve narin dudakları aralıyor, ona o güne kadar hiç tatmadığı, hatta var olduğunu bile düşünemediği bir takım zevk iksirleri veriyordu. Scarlett de bu benzersiz zevki tadarken, Rhett'in ateşli öpücüklerine karşılık verdiğini fark etti. Dudaklarını hafifçe uzaklaştırmaya çalışarak, ''Ah durun, rica ederim durun, yoksa bayılacağım'' dedi. Rhett onun başını kaldırdı. Scarlett onun yüzünü bir tül arasından görür gibi oldu. İrileşen gözlerinde garip bir pırıltı vardı. Dudaklarının titreyişi de onu korkutmuyordu. ''Bayılmanızı istiyorum. Çünkü buna uzun zamandır layıksınız. Birlikte olduğunuz aptalların hiçbiri sizi benim gibi öpmedi değil mi? Ne Charles'ınız, ne değerli Frank'iniz, ne de sersem eşliniz. Sizi bayıltacak olmama da çok sevindim doğrusu. Rhett, rica ederim.''